Ayrım 23.
Kadınlarda en yaygın olan işlev bozukluğu cinsel soğukluktur. Ancak kadınlar bu durumlarını gizleyebildikleri halde erkekler cinsel güçsüzlüklerini gizleyemezler. Pek çok sağlıklı genç erkek ilk cinsel denemesinde aşırı heyecan, tedirginlik ve başarısız kalma korkusu çeker. Örneğin genel ev kadınıyla cinsel birleşmeye giremez. Bu olumsuz deneyimde gencin korkusunu büsbütün artırır, benlik saygısını düşürür. Oysa cinsel birleşme uygun bir ortamda, uygun bir eş ile ortaklaşa yapılan bir eylemdir. İlk girişimler erkekten gelse de karşılıklı istek, okşama ve sevişme sonunda kendiliğinden gerçekleşen bir doyumdur. Cinsel birleşmede başarı, üstünlük, güçlülük değil, ruhsal ve bedensel uyumluluk önemlidir. Ancak çoğu toplumda cinsel birleşme erkekler için bir kazanç ve başarı, evlilik dışında da kadın için bir ayıp, bir ahlak sorunu olarak görüle gelmiştir. Evlilik dışında cinsel ilişkinin ayıp ve günah sayıldığı toplumlarda kızlar üzerindeki baskı daha yoğundur. Ayıp ve günah duygularıyla yetişen bir genç kız, cinsel dürtülerini öylesine bastırır ki, sevdiği gençle evlendikten sonra bile korkularını yenemeyebilir, cinsel birleşmeden kaçabilir ya da hiç haz duymadan katlanır. Terbiyeli bir aile kızının cinsel birleşmeden zevk alması, hele zevk aldığını belli etmesi düşünülemez. Pek çok geleneksel eğitimden geçmiş erkek de karısının zevk aldığını belli etmesinden hoşlanmaz. Çünkü ona da ancak yosmaların, genel ev kadınlarının böyle davrandığı öğretilmiştir. Böylece genç erkeğin kafasında iki türlü kadın imgesi yer eder. Birincisi cinsellikten arındırılmış kadın türüdür. Anneler, kız kardeşler gibi yüceltilen kadınlar bu kümeye girerler. İkinci tür ise makbul olmayan, aşağı görülen ama cinsel doyum için aranan dişiler, yosmalar, hafif kadınlardır. Genç erkek bu ayrımı o denli kesinlikle yapar ki, sevdiği kızla cinsel birleşmeyi düşünmekten bile utanır. Sevgili, sevilmek ve hayranlıkla seyredilmek için yaratılmıştır. Cinsellik gibi bayağı duyguların hedefi olamaz. Bu saplantılarını yenemeyen kimi kocalar, cinsel doyumu evin dışında arama yolunu seçebilir. Sevdikleri eşleriyle uyumlu bir cinsel yaşam kuramazlar. Kadınlardaki cinsel korkular, tabular o denli yoğun olabilir ki cinsel soğukluktan öte belirtilerle ortaya çıkabilir. Örneğin ilk cinsel birleşme kın kasılmaları nedeniyle olanaksızlaşır ya da çok ağrı verici olabilir. Günümüzde cinsel yaşam yalnız erkeklerin ayrıcalığı olarak görülmüyor. Kadınlar da meleklerle kötü kadınlar olarak ikiye ayrılmıyor. Cinsel doyumun herkesin doğal hakkı olduğu düşüncesi yayılıyor. Evlilikten önce erkekle kızın el ele değil yan yana duramadıkları eski dönemler çok geride kaldı. Evlilik öncesi cinsel ilişkilerde artış olduğu bir gerçek. Cinsellik her gün gazetelerde, dergilerde, TV dizilerinde apaçık sergileniyor. Hatta cinsel konuların ayağa düştüğü bile söylenebilir. Buna karşılık cinsellikle ilgili korkular, bilinç dışı ayıp ve suçluluk duyguları sürüp gidiyor. Bu nedenle cinsel yaşama erken giren gençler cinsellikle ilgili sorunları çözmüş kimseler değildirler. Üniversite öğrencileri arasında bile cinsel konularda koyu bir bilgisizlik, kuruntular, saplantılar, ön yargılar yaygındır. Cinsel sapmalar. Cinsel kimlik sapması iki türlü olur. Ya kişi eşcinsellikte olduğu gibi kendi cinsine eğilim duyar ve kendi cinsiyle birleşmeyi amaçlar ya da karşı cinse eğilim duyar ancak bu eğilim cinsel birleşmeye kadar varmaz. Örneğin dikizcilik, cinsel birleşmeyi seyrederek cinsel doyuma ulaşma tutkusudur. Göstermecilik ise erkeğin cinsel organlarını kadınlara göstererek cinsel haz almasıdır. Bu iki cinsel sapma yalnız erkeklerde görülür. Fetişizm ise çorap, mendil, saç, toka, çorap, iç çamaşırı gibi kadınlara özgü nesneleri biriktirme, onlarla cinsel doyum sağlama durumudur. Bu sapmalar cinsel yetersizlik ve güçsüzlük belirtileridir. Örneğin cinsel organlarını kadınlara göstererek onları korkutup kaçıran bir erkek bundan hem haz almakta hem de erkekliğini kanıtlamaya uğraşmaktadır. Oysa aynı kişi uygun bir karşılık görse cinsel birleşmeden kaçar. Başka bir deyişle bu tür sapmalar cinsel olgunlaşmada duraklama ya da gelişmenin belli bir döneminde saplanmayla ilgili bozukluklardır. Örneğin erkekler kadın güzelliğine, çıplaklığına bakmaktan, kadınlar da bakılmaktan hoşlanırlar. Bu doğal eğilim dikizcilik denilen cinsel sapmada tek amaç ve tek doyum yolu olup çıkmıştır. Gene cinsel birleşme sırasında kucaklama, sarılma, sıkma, öpme gibi davranışlar doğaldır. Bazen can yakma ve işkenceye kadar gidebilir, bu duruma cinsel sadizm denir. Kadın da kucaklanmaktan hoşlanır. Bu eğilim eziyet çekerek cinsel haz duymaya kadar varırsa cinsel mazohizmden söz edilir. Cinsel sapmalar ayrı bir kitap konusu olacak kadar çeşitlidir. Gençlik çağında önemli olan ve en sık rastlanan bir cinsel sapma, yani eşcinsellik üzerinde duralım. Eşcinsellik, homoseksüalite, çekirdekleri çocuklukta atılan, ergenlik çağında belirginleşen bir cinsel kimlik sapmasıdır. Çocukluk çağında erkek çocuğun babayla, kız çocuğun da anneyle özdeşim yapması sonucu cinsel kimliğin ayrıştığını ve geliştiğini daha önce açıklamıştım. Bir erkek çocuğun erkek özelliklerini kazanması için önünde yeterli bir veya birkaç erkek örneği bulunmalıdır. İlk ve en önemli örnek hiç kuşkusuz babadır. Babasını seven bir çocuk, onun davranışlarını, tutumlarını özümseyerek erkekliğini kazanır. Bunun için babanın varlığı yetmez, onun yeterli erkek nitelikleri gösteren, oğlu ile yakın ve olumlu ilişkisi olan bir baba olması gerekir. Bu ilişkinin ilk 5-10 yıl içinde sıkı olması ve süreklilik göstermesi özellikle önemlidir. Bu bakımdan okul öncesi yıllarda babasız bir evde büyüyen erkek çocuk güç durumda kalır. Özellikle benimseyebileceği amca, dayı, ağabey, dede gibi erkek örneklerinden yoksun kalmışsa cinsel kimlik gelişmesi aksayabilir. Baba ilgisiz, uzak, bir görünüp bir kaybolan kişi ise erkek çocuk aynı bocalamayı çekebilir. Ablalar, teyzeler arasında büyüyen tek bir erkek çocuk da sürekli bir erkek örneğinden yoksun ise kimlik ayrışması belirsiz kalabilir. Eşcinsellerin geçmişleri araştırıldığında bunlardan %27'sinin 10 yaşından önce boşanma ya da ölüm nedeniyle babasız büyüdükleri görülmüştür. Ancak tek başına babasızlık eşcinselliğin nedeni olamaz. Annenin tutumu da çok önemlidir. Anne, erkek çocuğuna karşı çok koruyucu ve kollayıcı bir tutum içindeyse, oğlunu erkek arkadaşlarından ve öteki erkek örneklerinden uzak tutuyorsa, çocuğun durumu daha da zorlaşır. Annesinin dizi dibinde edilgin, uysal ve güvensiz olarak büyüyen bir erkek çocuk, erkek çocuklarla kaynaşamaz, oyunlarına katılmaz ve kendine yakın bulduğu kız çocuklarına yönelir. Çocukluklarında kız oyunları oynayan, erkeklerle arkadaşlık kurmayan ve kızlığa özenen erkek çocukların uzun süre izlenmesi bunların çoğunun ileri yaşlarda bu cinsel sapma özelliklerini koruduklarını göstermektedir. Örneğin Green, 3-13 yaşları arasında kızlığa özenen 44 erkek çocuğu 10 yıldan uzun bir süre izlemiş ve bunlar içinde 30'unun eşcinsel eğilimlerini 13-23 yaşları arasında da gösterdiklerini saptamıştır. Buna karşılık çocukluklarında bu türlü eğilimleri olmayan kontrol grubu olarak seçilmiş çocuklardan hiçbirinde 10 yıl sonra eşcinsel eğilim görülmemiştir. Ayrıca yetişkin eşcinsellerin büyük çoğunluğunun çocuklarında kızlığa özenme, kız oyunları oynama ve erkek çocuklarla arkadaşlık kurmama gibi özellikleri bulunduğunu bildirmişlerdir. Anne oğlunu uzun süre yaşıtlarından uzak tutmuşsa, erkek oyunlarını kırıcı ve kaba göstermişse erkek çocuk aynı cinsle sağlıklı sosyal ilişkiler geliştiremez. Nitekim eşcinseller yapılan görüşmelerde çocukluk çağında en yakın arkadaşlarının kızlar olduğunu belirtmişlerdir. Annenin bir kız çocuk özlemi varsa erkek çocuğunu bilinçsizce kız özellikleri geliştirmeye itebilir. Örneğin 2-3 erkek çocuktan sonra kız özlemini gidermek için son doğan erkek çocuğunu kız gibi yetiştiren annelere de rastlanmaktadır. Saçını uzatarak kız gibi giydirerek, süsleyip şarkı söyleterek, ortalıkta kız gibi oynatarak oğlunun cinsel kimliğini saptıran anneler vardır. Bu anneler kendi süs eşyalarıyla oynamasına göz yumarak, kız oyuncakları ve bebekler alarak gizliden ya da açıktan kız kimliğini desteklerler. "Benim oğlum kız gibi usludur, onu hiçbir kıza değişmem" diyerek erkek çocuğun cinsel gelişme yönünü değiştirirler. Başka bir araştırmada eşcinsel yaşam süren 106 erkek, eşcinsel olmayan 100 erkekle karşılaştırılmış. Eşcinsel erkeklerin annelerinin çok koruyucu, oğullarına çok düşkün ve sıkı denetleyici kişiler olduğu saptanmış. Bu anneler oğullarının sağlığı ile çok ilgilenen, erkeksi oyunlarını sınırlayan, onları hep dizleri dibinde tutmaya çalışan annelerdir. Oğullarıyla birlikte olarak sırdaşlık kurarak babaya cephe almışlardır. Kocalarını küçümseyen ve cinsel bakımdan soğuk olan bu anneler, oğullarının tek ilgi merkezi olmaya özen göstermektedirler. Babalar ise oğullarına karşı ilgisiz ya da düşmanca tutum takınan kimselerdir ve oğullarınca sevilmemektedirler. Babalarınca istenmedikleri, benimsenmedikleri duygusu eşcinsel erkeklerde çok belirgindir. Babanın uzakta olduğu ya da ilgilenmediği durumlarda ana-oğul yakınlığı kaçınılmaz sonucu hazırlar. Nitekim yetişkin eşcinsellerin %84'ü babalarının çok ilgisiz ve uzak olduklarını, ailede karar veren kişinin çoğunlukla %60 anneleri olduğunu söylemişlerdir. Ortaya çıkan görüntü şudur: babanın olmadığı, olsa da etkisiz ve ilgisiz kaldığı, buna karşılık annenin evde egemen ve oğluna düşkün olduğu bir aile tablosu. Başka bir deyişle ailede roller değişmiş, ters yüz olmuştur. Erkek çocuk babayla özdeşim yapamayınca annesinin etkisinde kalmakta, annenin bilinçli veya bilinçsiz yönlendirmesiyle doğal cinsel kimliğinden uzaklaşmaktadır. Erkek çocuğun babadan uzak, anneye ise çok yakın olması Freud'un temel çatışma olarak nitelendirdiği bir ortam yaratmaktadır. Ödipus çatışması. Erkek çocuk anneye çok yakın olmaktan hoşnuttur, mutludur. Onu babasıyla paylaşmak istemez. Babayı dışlayan anne ya da kendi kişilik yapısı edilgil olan baba da bu yaklaşmayı körüklemektedir. Anneye karşı duyduğu cinsel duygulardan tedirgin olan ve suçluluk duygularına kapılan çocuk ise babadan uzaklaşıp anne ile özdeşim yapmaktadır. Yani babanın cezalandırmasından kaçınmak için Freud'un deyimiyle yidiş edilmek korkusuyla erkek kimliğinden vazgeçmektedir. Bu davranışıyla aynı zamanda kendi kendini cezalandırmakta, bakın ben babamın yerini almaya çalışmıyorum, ben erkek değilim ki, anneme benziyorum diyerek anneye beslediği cinsel duygularını bilinç dışına itmektedir. Sonuç, cinsel kimliği yatsımaktır. Babasıyla özdeşim olanığı bulabilseydi erkek çocuk, cinsel kimliğinden vazgeçmeden başka cinsel nesnelere yönelebilirdi. Ödipus çatışmasının en sağlıklı çözümü de bu olurdu kuşkusuz. Anne ile babanın rol değiştirdiği bir ortamda kız çocuğu da bocalar, erkeksi bir anne ile özdeşim yaparak erkek özellikleri geliştirir. Annenin çok itici, babanın çok sıcak ve yakın olduğu hallerde ise kız çocuk babaya karşı cinsel yakınlaşmadan tedirgin olarak kız kimliğini yatsıyabilir. O da çatışmasını çözebilmek için babayla özdeşim yaparak doğal cinsel kimliğinden uzaklaşır. Kız eşcinsellerin annelerinin evde egemen kişi, kendilerinin de babalarına daha yakın olduklarını belirtmeleri bunu doğrulamaktadır. Çocuklukta geçirilmiş cinsel travmalarda eşcinselliğin gelişmesine katkı yapabilir. Kandırılarak cinsel bakımdan sömürülen erkek çocuklar, başka etkenler de varsa eşcinselliğe yönelebilirler. Korkutularak değil de sevilip okşanarak yaklaşılan bir çocuk aynı sevgiyi eşcinsel ilişkilerde arayabilir, kendinden küçüklere aynı yoldan yaklaşabilir. Ancak çocuklar arasında sık görülen cinsel oyunların eşcinsellikle sonuçlanması gibi bir kural yoktur. Hatta ergenlik çağında sıkı erkek arkadaşlığı kimi zaman cinsel yaklaşmaya kadar gidebilir, ancak bu türlü deneyimlerin çoğu geçicidir, sürekli bir cinsel sapmaya yol açmazlar. Eşcinsel eğilimlerin hepsi kişinin cinsel yaşamına yansımamakta, ancak üstü örtülü olarak davranışları etkileyebilmektedir. Bu durumda gizli eşcinsellikten, latent homosexuality söz edilmektedir. Bu eğilimler bilince çıkmamakta, cinsel sapmaya yol açmamakta, ancak meslek seçimini etkileyebilmektedir. Gizli eşcinseller bilinçli olarak eşcinsellikten nefret ederler, benliklerine yabancı bulurlar. Oysa açık eşcinsel yönelimli kişinin bu duyguları kendi kimliğiyle uyumludur ve haz vericidir. Buna karşılık gizli eşcinsel bu eğilimlerine karşı kendini savunmaya ya da kendine uygun meslek ve sanat dallarında bu duygularını yüceltmeye çalışır. Bilinç dışına itilen, yatsınan eşcinsel dürtülerin bilince çıkması kişiyi tedirgin eder, O zaman da kişi bu eğilimlerini dışa yansıtma yolunu seçebilir. Paranoid durumlarda bu yansıtma sıklıkla görülür. Paranoid, ben eşcinsel değilim, başkaları eşcinsel olduğumu yayıyorlar gibi bir savunmayla eğilimlerini yatsımaya çabalar. Sevinç 17 yaşında bir erkek lise öğrencisiydi. Evde soyunup pencereye çıkarak çevrede çalışan işçilerin ilgisini çekmeye çalıştığı gözlenmişti. Anne bir gün eve dönüşünde oğlunu çırılçıplak bir işçiyle yatakta yakalamıştı. İnce yapılı, uzun boylu, sıkılgan bir genç olan Sevinç, görüşme sırasında durumunu hiç saklamaya gerek görmeden açıkladı. Yıllardır erkeklere karşı bir eğilim duyduğunu, ergenlik çağından beri bunun açık bir cinsel yaklaşma isteğine dönüştüğünü anlattı. Ara sıra kızlarla çıktığını, onlarla her zaman iyi anlaştığını, ancak onlara karşı hiçbir cinsel duygu beslemediğini belirtti. Liseyi bitirdikten sonra sahne hayatına atılacağını ya da konservatuvarda müzik eğitimi görmek istediğini açıkladı. Ruh hekimine annesinin zorlamasıyla geldiğini, kendisinin durumundan yakınmadığını, değişeceğini de sanmadığını söyledi. Sadece olan bitenden ders aldığını, cinsel ilişkilerinde daha dikkatli olması gerektiğini öğrendiğini söyledi. Tek yakınmasının arkadaşlık kurmakta zorluk olduğunu, bu nedenle ruhsal tedaviyi kabul edebileceğini ekledi. Ailenin tek çocuğu olan Sevinç de kızlığa özenme davranışları 4-5 yaşlarında başlamış. Anne, oğlunun süs eşyalarını kullandığını gördükçe kızmış, azarlamış, topuklu pabuçlarını, eteklerini giyip ortada kırıttıkça dövmüş. İlkokulda erkek çocuklara karışmıyor, ya tek başına oynuyor ya da kızlarla arkadaşlık ediyormuş. Öğretmenin uyarısıyla anne, Sevinç'e 10 yıl önce bana getirmiş olduğunu hatırlattı. Sorunun önemli olduğunu, uzun bir ruhsal tedavi gerektiğini, bu nedenle babanın da gelmesini söylemişim. Bu öneriye baba gülerek karşılık vermiş. Sen olayı büyütüyorsun. Ruh hekimleri de zaten her şeyi abartırlar. Oğlanın hiçbir şeyi yok diyerek Sevinci de anneyi de bana gelmekten alıkoymuş. Ailenin geçmiş öyküsü alınınca Sevinci'nin ilk 5 yılını anneanne yanında geçirmiş olduğu ortaya çıktı. Anne çalıştığı sürece çocuğun tüm bakımını anneanne üstlenmiş. Karı koca sürekli kavga ettiği, tartıştığı için Sevinç'in akşamları da anneanne yanında kalmasına uygun görmüşler. Anne, babayı bencil, ters, çocuk sevmeyen, evinden çok işine düşkün bir kişi olarak tanımlıyor. Sık sık anneyi eleştirir ve aşağılarmış. Tartışmaların ardından uzun küslük dönemi gelirmiş. Baba, evlilik yıllarının çoğunu evinden uzakta geçirmiş. Babanın evde olmadığı sıralar anne oğluyla çok mutlu olduğunu, onun hiç sorun çıkarmayan, uslu, güzel bir çocuk olduğunu söyledi. Torununu çok seven ve tek başına oturan anneanne de Sevinci el üstünde tutar, bir dediğini iki etmezmiş. Düşer, yaralanır, çocuklar döver diye oyun oynamasına izin vermezmiş. Babasından çekinen Sevinç, onu uzun iş gezilerindeyken bile aramaz, döndüğünde yanına yaklaşmazmış. Baba da, ana kız bu çocuğu benden soğuttunuz der ama oğluna yaklaşmak için parmağını bile oynatmazmış. Buna karşılık oğlum bana benziyor diye küçük kardeşi çok sever, Sevinç'in korkaklığıyla, çekingenliğiyle alay edermiş. Karı koca arasında çıkan tartışmalarda Sevinç annesine sarılıp ağlarmış. Yalnız kaldıklarında büyüyünce seni babamdan kurtaracağım dermiş. Babası evden uzaklaşınca annesiyle yatar, bu nedenle babasının evden gitmesini dört gözle beklermiş. Sevinci teyzeleri de çok sever, doğum gününde bebek armağan ederlermiş. Babası ortaokuldayken onu mankenlik kurslarına göndermiş, defileye çıkarmış. Görüşme sırasında Sevinç açıkça babasından nefret ettiğini, annesine ise acıdığını söyledi. Öyküden de anlaşıldığı gibi Sevinç babasıyla özdeşim yapma olanağını hiçbir zaman bulamamış, cinsel kimliğini kazanacağı en önemli yıllarını anneannesi ve annesi arasında korunup kollanarak geçirmiş bir gençtir. Onun için baba korkulacak, uzak durulacak bir kişidir. Ayrıca sevgili annesine kötü davranan, eve her dönüşünde onları birbirinden ayıran insandır. Sevinç için ezilen, horlanan annesiyle özdeşim yapmak tek çözüm yolu olmuştur çünkü. Onun gözünde erkeklerin özenilecek, örnek alınacak bir yanı yoktur. Anne de oğlunu dert ortağı ederek kendine bağlamış, böylece baba oğul bağı tümden kopmuştur. 5. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. İnsanlık tarihi kadar eski olan alkollü içkiler keyif verici, yatıştırıcı, yerine göre de uyuşturucu olarak kullanılır. Az alındığında alkol uyarır ve canlılık verir. İnsanı iyimser, neşeli ve konuşkan yapar. Kişiler arası ilişkileri kolaylaştırır, aradaki buzları eritir. Sıkılganlığı, çekingenliği giderir, kendine güveni artırır, davranışa özgürlük sağlar. Alkolün olumlu etkisi bunlarla da kalmaz, sıkıntıları unutturur, üzüntüyü giderir, gerginliği kaldırır. Cinsel istekleri canlandırır, cinsel gücü azaltır. Bu niteliklerinden dolayı alkol en yaygın ve en eski keyif verici ve yatıştırıcı olarak haklı bir ün kazanmıştır. Bu nedenle hiçbir çağda ne dinsel yasak ne yasal engel tanımamış, zengin yoksul herkesin kanına girmiştir. Dolaşan kanın 100 santimetre küpünde alkol oranı 10-20 miligram arasındayken canlandırıcı, uyarıcı, neşelendirici etki yapar. Bu oran 100 miligrama yükseldiğinde kişi adam akıllı sarhoş olmuş, kendi üstündeki denetimini yitirmiştir. Abuk subuk konuşur, yalpalar, taşkın hareketler yapar, saldırgan olabilir. Kandaki alkol oranı %300 miligramı geçince koma ve ardından ölüm gelir. Alkol bedende ve kişilikte yıkıma yol açan güçlü bir zehirdir. Örneğin ABD'de her yıl 25 bin kişi içkili araba kullanma sonucu ölmektedir. Alkolün neden olduğu intihar ve adam öldürme olayları yılda 15 bine ulaşmakta, 20 bin kişi de alkole bağlı organik hastalıklardan ölmektedir. Bu ülkede 10 milyonun üstünde alkolik bulunduğu saptanmıştır. Bunun iki katı insanda aşırı içen sorunlu içkicilerdir ki toplam olarak ABD'de nüfusun %12'si aşırı içenlerle alkoliklerden oluşmaktadır. İçki tüketiminin her ülkede artış gösterdiği bilinmektedir. Örneğin 1980 yılında Fransa'da yılda kişi başına düşen alkollü içki 15 litre, İtalya'da 15, ABD'de 10, İsveç'te 9, Japonya'da 5, Türkiye'de ise 2,5 litreydi. Bu sıralamada Türkiye en altta yer almakla birlikte alkol tüketimi ülkemizde yıldan yıla hızlı bir artış göstermektedir. En yalın tanımıyla alkolizm, içki içmeden duramamaktır. Alkolik, aşırı içme nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozulan, çalışması aksayan, buna karşın içkisini denetleyemeyen kişi demektir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla içkinin işine değil, işinin içmesine engel olduğunu düşünen kişidir. İçkiyi sürekli artırma eğilimi gösteren ve buna engel olamayan kişi, alkole tutsak olma yolunu tutmuş demektir. Kimi insan sürekli içmez, dönem dönem kendinden geçercesine içer, sonra birden bırakır. Böyle yılda en az 4-12 kez alkol zehirlenmesine uğrayan kişiler de alkolik sayılırlar. Buna karşılık işini gücünü aksatmadan içen akşamcılar vardır ki çoğu gizli alkolik sayılırlar. Başka bir deyimle alkol bağımlılık yapabilen bir zehirdir. Ruhsal bağımlılıkla birlikte fiziksel bağımlılık, daha doğrusu tutkunluk gelişebilir. Alkolizmin en ağır biçiminde alkol tutkunluğunda, alcohol addiction, kişi alkolde yüzer gibidir. Kısa bir süre için bile içkiyi bırakamaz, bırakırsa çok ciddi yoksunluk, alkolden kesilme, abstinence belirtileri ortaya çıkar. Bedende titremeler, baş ağrısı, ateş yükselmesi, yüzde kızarma, iç sıkıntısı, uykusuzluk, korkular, saldırganlık ve panik durumu. Uzun süre aşırı alkol kullanıp birden bırakanlarda bu belirtiler daha da ağırlaşarak alkol çıldırması, delirium tremens ortaya çıkar. Hastada bilinç bulanır, yönelimi bozulur, görme, işitme ve dokunma varsanıları belirir. Hasta duvarda korkunç hayvanlar görüyormuş, derisinden böcekler geziyormuş gibi paniğe kapılır. Bu duruma gelmiş alkoliklerin %15'i bir nöbet sırasında ölürler.